Ayrım 13.
Amerika'nın yeni mutabakatçıları. Şimdi bu gelinen noktada Türkiye'deki Amerikancı güçler Tayyip Erdoğan'sız bir Amerikancı çözüme yönelmiş bulunuyorlar. Bu yazıyı bitirdiğim 17 Mayıs'ın ertesi günü Star gazetesinde Bedrettin Dalan ile tam sayfa bir görüşme yayımlandı. Birkaç yıl öncesine kadar Orgeneral Çevikbir ile birlikte hareket eden Bedrettin Dalan'ın söylediklerini okuyunca Amerikancı güçlerin yeni yönelişini onun ağzından özetlemenin çok kavratıcı olacağını gördüm. Bedrettin Dalan, ABD'nin dayattığı misyonu benimseyerek durumu şöyle özetliyor. Amerika Hazar'ın doğusu ve Hazar'ın batısında iki proje yürütüyor. Hazar'ın doğusu Afganistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, bütün buralarda Hayber geçidi ve aşağıya, oraların petrol ve doğalgaz meselesi artı İran'ın doğusunu kuşaklayan Çin'i batısından sarma mükemmel bir operasyon. Bence bitti o iş. Şimdi ikinci Hazar'ın batısı operasyonu. Ta Kafkaslardan Umman Körfezi'ne kadar inen dikey bir coğrafyada petrolleri kontrol etmek. Bunun için de oradaki mahalli hükümetleri kontrol etmek. Bu Amerika'nın ulusal çıkarları açısından doğal bir hadise. Bir yandan da petrolün tek hakimi olmak suretiyle Avrupa'da gelişen ABD karşıtı oluşan başka bir gücü de kontrol etmek. Amerika böyle bir operasyon yapıyor. Sen Türkiye'de tümüyle hayır ben bu operasyonun dışında kalacağım dediğin zaman bir taraf olan bertaraf oluyor. Türkiye olayın önünde koşmuyor. Koşmadığı için de Güneydoğu'da pat diye bir Kürt devleti çıkarıyorlar. O da aslında Türkiye'yi silkelemek için yapılmış bir senaryo. Orta Doğu'nun yönetimleri çok eskidi. Mesela Saddam eskimişti, gitmesi gerekiyordu. Suudi Arabistan yönetimi çok eskidi. Halkın kendisi değiştirirse kontrolden çıkar. O halde kontrollü bir değişim yapmak lazım. Büyük Orta Doğu projesi bu eskimiş yönetimleri kontrol altında yenilemek. Kafkaslardan aşağı kadar patronluğunu ilan edip Avrupa'da petrolü silah olarak kullanarak otur oturduğun yerde demek işin aslı bu. Tabii bu arada İsrail'in güvenliği de sağlanmış oluyor. Amerika Türkiye'yi bir şekilde içine almazsa, mutabakat sağlanmazsa Orta Doğu'da bu proje asla gerçekleşemez. Irak'ta tek başına gerçekleşemedi. Osmanlı'nın Orta Doğu'da büyük tecrübesi var. Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'ya baktığınızda üçünün de barış devrinin Osmanlı yönetimi zamanı olduğunu görüyorsunuz. Bu bölgede sulh, sükun, barış isteniyorsa Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü mutlaka lazım. Bunu Amerika biliyor ama Türkiye'de belli mutabakatları sağlayamıyor ve o yüzden devamlı gerilim çıkıyor. Yeditepe Üniversitesi'nde Think Tank grubumuzun başında emekli bir orgeneral var. Edip Başar Paşa, Ankara oturacak Ermeni Enstitüsü'nü de Türk Enstitüsü'nde kuracak. Ankara bize görev verirse Ankara'dan alacağımız talimatla biz de burada paralelini götürürüz. Ama koordinasyon Ankara'da olacak. Ben Türk milliyetçisiyim, net ve kesin söylüyorum. Çıkış yolunun bir tek şey olduğunu düşünüyorum. Doğru eğitim, Atatürk'ün yolunda giden açık fikirli insanlar. Türkiye 1946 yılında demokrasiye geçerken burjuva ahlakı ve kontrolü olmadığı için demokrasi doğrudan doğruya siyasetçilerin elinden otomatik olarak Şemsettin Günaltay ile başlamıştır, tarikatların eline verildi. Kurulu sistem oydu, tarikatların bin yıllık geçmişi var. Yani NGO dediğimiz sistem, sivil toplum örgütü, gerçekten Türkiye'de NGO olarak tarikatlar vardır. Sistem tarikatların eline geçmiştir. Star 17-18 Mayıs 2004. Türkiye'nin önemini satanların iki tezi. Bedrettin Dalan, Necef Uğurlu'ya söylüyor bunları. Ancak asıl konuşanın ABD'de hazırlanmakta olan yeni hükümetin sözcüleri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Dalan'ın ABD'nin Hazar'ın doğusunda işi bitirdiği yolundaki iddiasını tartışmıyoruz bile. Gerçekçi olmasa da Türkiye'de ABD'nin gücünü pazarlayanlar açısından zorunlu bir iddia. Türkiye'nin önemini satmak isteyenler eskiden beri iki tez üzerine oturturlar bu satış politikasını. Birincisi, Türkiye kamuoyuna yöneliktir. ABD işi bitirmiştir, ABD'nin yanında yer almazsak bertaraf oluruz. Hatta bertaraf olmak ballandıra ballandıra anlatılır. Türkiye olayın önünde koşmadığı için de Güneydoğu'da pat diye bir Kürt devleti çıkarıyorlar denir. ABD'nin sopası gösterilir. Türkiye'yi silkeleme görevi Türkiye'deki reklam kuruluşlarına yaptırılır. Cengiz Çandar bu tezi ya büyüyeceğiz ya küçüleceğiz diye özetlemişti. İkinci tez ise Washington'daki efendilere yöneliktir. Bizi kullanmazsanız hedefinize ulaşamazsınız. Başka deyişle biz sizin için vazgeçilmez bir aletiz. Dikkat edilirse bu iki tez birbirini çürütmektedir. Eğer ABD bu işi Türkiye'siz yapamıyorsa işi bitirdiği falan yoktur. Eğer Türkiye ABD açısından vazgeçilmezse alet konumuna düşmek zorunda değildir. Türkiye ABD'den vazgeçerse ABD işi bitiremez ve Türkiye'de işin dışında kalmış olmaz. Demek ki aslında Türkiye'nin ABD'ye boyun eğme mecburiyeti yoktur ve ABD'nin de Türkiye'yi silkeleme kudreti yoktur. ABD'ye Türk ordusu ile mutabakat sunuşu. Bedrettin Dala'nın önümüzdeki dönem Türkiye'de önemli bir rol oynayacağını sanmıyoruz. Ancak söyledikleri ABD ile Türk ordusu arasında mutabakat hazırlayanların görüşlerine tam oturduğu için buraya uzun uzun aldık. Türkiye'nin önemini satanlar şimdilerde yeni bir iktidar arayışı için harekete geçmiş görünüyorlar. ABD'nin Tayyip Erdoğan'a yüklediği rol, şimdi de tarikatçı olmayan, Mason Atatürkçüsü diye anılan cinsten yeni bir ekibe yüklenmek isteniyor. Bedrettin Dalan, ABD'ye şöyle seslenmektedir. Bölgeye hükmetmek istiyorsan, Türk Silahlı Kuvvetlerine mutlaka hükmetmelisin. Mutabakat kavramı burada hükmetme kavramını yumuşatan sözcüktür ve aynı zamanda anahtar sözcüktür. Bazı emekli generallere maaş verenler bu ilişkiden de yararlanarak ABD'ye tepsi içinde Türk ordusu ile mutabakat sunuşunda bulunmaktadırlar. Ve eğer ABD ile Türk ordusu arasında bu bağlantı kurulamazsa devamlı gerilim çıkacağı belirtilmektedir. Bunu Dalan'a göre ABD de bilmektedir. Bizim bu yazıyla işaret etmek istediğimiz tehlike tam da budur. Büyük Orta Doğu Projesi ve İslam Cumhuriyeti. ABD Türk ordusunu Tayyip Erdoğanlar aracılığıyla kontrol altına alamamıştır ve alamaz da. ABD Türk Silahlı Kuvvetlerini piyonlaştırma çabasını artık yeni bir zeminde yürütecektir. İslam Cumhuriyeti sopası biraz da bu yeni zemini yaratmak için gösterilmiştir. Tayyip Erdoğan'a Diyarbakır'ı ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi içinde merkez yapacağız açıklaması da aynı tehdidi dile getirmek için yapılmıştır. Önce sopayı göster, sonra uzlaşma zeminine çek, politika budur. Bu arada havuç da uzatılmakta, tarikatlardan vazgeçilebileceği mesajları da verilmektedir. Türk ordusunun belli mecburiyetleri ve kaygıları olduğunu ABD çok iyi bilmektedir. Bu mecburiyetler ve kaygılar TSK komutanları tarafından ahdettik yani yemin ettik diye ifade edilmektedir. Bilindiği gibi Kurtuluş Savaşımızın programı olan Misak-ı Milli veya Ahd-i Milli, milli yemin anlamına geliyordu. Türk ordusu İslam Cumhuriyeti istemiyor. Tarikatları yasa dışı görüyor. İç cephedeki kırmızı çizgi budur. Dış cephedeki kırmızı çizgiler ise Kıbrıs ve Kuzey Irak hattındadır. Bu çizgilerin bozulduğu söylense de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hattı müdafaa değil fakat sat-ı müdafaa taktiği içinde bulunduğu bilinmektedir. Aslında Türk Silahlı Kuvvetleri kırmızı çizgileri değil fakat kırmızı düzlemi savunmakta yani vatan savunması yapmaktadır. Kırmızı çizgiler geçici olarak terk edilmiş gibi görünmektedir. Ancak daha geri hatlarda ve yeniden kazanılmak için bir savunma mevzisi kurulmuştur. Öte yandan Türk ordusunun ABD ile NATO içinde veya ikili ilişkiler kapsamında yarım yüzyılı aşan bir süredir devam eden ilişkileri bulunmaktadır. Türk ordusunda Türkiye'yi savunma kaygıları da var. ABD'ye bağımlılıklar da var. Komuta kademesinin kararlarını etkileyen iki karşı etken bunlardır. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker Başbu, ABD'den döndükten sonra 19 Mart 2004 günü bu iki karşıt etkenin bileşkesini açıklamıştı. Açıklama, önce ABD ile Büyük Orta Doğu Projesi konusunda anlaşmaya vardıklarını içeriyordu. Washington'daki temaslarımızda Büyük Orta Doğu Projesi'ni de muhataplarımızla ele aldık. Burada temel nedenin terörle mücadelenin daha etkili kılınması olacağına inanıyoruz. Terörü en alt düzeye indirmek için silahlı mücadele dışında teröre neden olan unsurları ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu açıdan Büyük Orta Doğu Projesi'nin yararlı, isabetli olacağı düşüncesindeyiz. Teröre karşı mücadelenin sadece askeri tedbirlerle olmayacağını biz 80'lerden beri söyledik. Eğitimsel, ekonomik, sosyal, kültürel unsurlar da olmalı. Bu girişimin şeffaf olması, tepeden inme, zorlayıcı olmaması gerektiğini de muhataplarımızla paylaştık. Başbuğ'un açıklamasındaki ikinci önemli nokta ise ABD'ye yapılan bir itirazı içeriyor ve muhatapların bu itirazı anladıkları belirtiliyordu. İslam devleti modeli gibi kavramlar ortaya atılıyor. Hem laiklik hem ılımlı İslam devleti bir arada olmaz. Ya biri ya diğeri olur. Biz anlattık. Türkiye'nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu, bunun dışındaki düşüncelerin uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu muhataplarımızla çok iyi anlaşıldı. TSK NATO temsilcisi Korgeneral Engin Saygun da 4-7 Nisan 2004 günlerinde Washington'da gerçekleştirilen Amerikan-Türk Konseyi 23. yıllık konferansında aynı görüşü dile getirmiştir. Orta Doğu'da makul bir girişimi desteklemeye istekliyiz. Türkiye bölgesinde barış ve istikrar görmek istiyor. ABD'nin Büyük Orta Doğu girişimi takdire şayan. Bu girişimin politikalarımızda derin etkisi olacak. Ancak halen projede belirsizlikler var. Karanlık noktalar aydınlanmalıdır. Orta Doğu'da istikrar ancak barışçı yöntemlerle sağlanabilir. Türkiye, diğer Avrupa ülkeleriyle gruplandırılmalı, hedef ülkelerle değil. Özetlenecek olursa, Genelkurmay 2. Başkanı ve TSK NATO temsilcisi, Büyük Orta Doğu Projesi'ne evet, İslam Cumhuriyeti'ne hayır diyorlar. Büyük Orta Doğu Projesi, İslam Cumhuriyeti şartına bağlanırsa kabul edilmiyor. Bu açıklamalar, ne kadar dikkatli formülleştirildi ve komuta kademesinin görüşünü ne kadar temsil ediyor, bu tartışılır. Ancak iki komutanın açıklamaları, ABD ve Türkiye'de Atlantikçiler arasında oluşturulmakta olan yeni çözüme denk düşmektedir. Bu yeni çözüme göre ABD, İslam Cumhuriyeti'nden vazgeçiyor ve Türk ordusunun kendi milleti önündeki sorumluluklarına dikkate alıyor görünecek. Türk ordusu ise Büyük Orta Doğu Projesi'ndeki rolünü üstlenecek. Bir bakıma 12 Eylül'ün yeni bir uygulaması. Piyon fedası. Hemen belirtelim, Washington yönetimi de hattı değil satı savunmaktadır. Belli hatlardaki geri çekilişler satın tamamını ele geçirmek içindir. ABD stratejisinde Türk ordusunun bölge polisi haline getirilmesi kilit önemdedir. Öyleyse bu kilit işin yapılması için bazı hatlarda geri adımlar atılabilir. Örneğin Tayyip Erdoğan'ı her an ve duraksamadan feda edebilir. Mason ve Rotary kulüplerinin bayraktarlığını yaptığı sahte bir laiklik anlayışı her an desteklenebilir. Zaten o sözde laiklik ile Tayyip Erdoğan'ın haçlı irticası Türkiye tarihinde her zaman el eledir, iç içedir. Türk ordusu, Türk ordusu olmaktan çıkarılıp kriz bölgelerine sürüldükten sonra artık Cumhuriyet devrimini savunma ve İslam Cumhuriyeti'ni önleme şansını da kaybeder. Irak, İran, Suriye, Arap ülkeleri, hatta Rusya ve diğer Asya ülkeleri ile karşı karşıya getirilen bir Türkiye, o andan itibaren ABD'nin dayatmalarına boyun eğmek zorundadır. ABD'ye mecbur ve muhtaç duruma düşen bir Türkiye'de, artık Türk ordusunun kırmızı çizgileri de kalmaz, o kırmızı çizgileri kurtarma umudu da. Bu süreç kaçınılmaz olarak Türk ordusu içinde birbirini izleyecek bölme ve iç çatışma kışkırtma operasyonlarıyla yürütülür. Bu gerçekler ışığında Orgeneral İlker Başbuğ ve Korgeneral Saygun'un açıkladığı görüşler, Türkiye açısından şu an en tehlikeli çözümleri yansıtmaktadır. Bu görüşlerin taktik nedenlerle ABD'yi oyalamak için öne sürüldüğü gerekçesi, durumu kurtarmaz. Çünkü millet ve ordu yanlış yönlendirilmektedir. Daha doğrusu milletin ve subay kitlesinin komuta kademesine olan güveni sarsılmaktadır. Çünkü artık milletin geniş kesimi de ordunun subay kadroları da bilmektedir ki vatan ve cumhuriyet ABD ile işbirliği içinde savunulamaz. Bütün bu nedenlerle Türkiye'de millici güçlerin programının merkezinde tıpkı 20. yüzyılın başlarında olduğu gibi emperyalizme karşı kararlı ve tutarlı tavır bulunmaktadır. Önümüzdeki NATO zirvesinde Türkiye'nin önemini satma politikası yine gündeme gelecektir. Sonu gözüken Tayyip Erdoğan yönetiminden vazgeçme karşılığında ABD ile uzlaşma yolları arayan güçler vardır. Hatta bu güçler Tayyip Erdoğan yönetimini kuran ve düne kadar destekleyen güçlerdir. TÜSİAD'ın ve Doğan Medya'nın tavırlarına bakarsak bunu görebiliriz. Türkiye'nin önemini satan firma iflas edince, o firmanın arkasındaki sermaye yeni bir firmayla ortaya çıkmaktadır. Yakın tarihimizde hep buna tanık olduk. Bu senaryo bir kez daha tekrar edilebilir mi? İşte bu yazı, böyle bir tertibe karşı milleti ve orduyu uyarmak için yazılmıştır. Kolay olan ABD'ye direnmek. Türkiye için İngiliz emperyalizmi 20. yüzyılın başlarında neyi ifade ediyorsa, bugün de ABD emperyalizmi aynı tehdidi ifade ediyor. Ve zor olan ABD'ye direnmek değil, ABD'nin piyonu olmaktır. ABD'den korkarak hesap yapanların hesapları yanlış çıkmıştır. Savaşın galibini silahların sayısının belirlediğini sanan bazı muhasebeciler, savaş tarihlerini bilmiyorlarsa Irak'a bakmalıdırlar. O yanlış hesap sahipleri Tayyip Erdoğanlar ile birlikte Türk ordusunu Irak'ın felaket üçgenlerine sürmeye kalkışmışlardı. Hatta tezkerenin reddinden sonra Tayyip Erdoğanlar ile aynı ezikliği paylaşmışlardı. Eğer onların istediği olsaydı Türkiye işgal edilmişti ve Türk ordusu da Irak batağında ABD'nin bozgununu paylaşacaktı. Bugün Türkiye'nin önüne aynı senaryo bu kez NATO perdesi altında ve mutabakat yalanlarıyla getirilmektedir. Türkiye'nin ABD'nin içte bölücülüğü ve gericiliği silahlı kalkışmaya kışkırtma tehditlerine boyun eğmek vahim hatadır. Cumhuriyet ve vatan gericilik ve bölücülüğü etkisiz hale getirmeden kurtarılamaz. Büyük devrimci Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşımız aynı zamanda bir iç savaştır. Bütün mesele kendi yurttaşlarımızı Türkiye'nin birliğine ve cumhuriyet devrimine kazanacak devrimci halkçı programı uygulamaktır. O programı uygulamaya cesareti olmayanlar, mafya tarikat düzeninin efendileriyle işbirliğinden vazgeçemeyenler, en azından onların üzerine yürüme cesareti olmayanlar ABD ile mutabakat arayışlarına razı oluyorlar. ABD ve batılı emperyalistler bizim Kürdümüzü kazanmak için her şeyi yapıyorlar ve hatta bize ikiz ihanet yasalarını bile dayatabiliyorlar. Ancak biz cumhuriyet güçleri kendi Kürdümüzü Türkiye'ye kazanacak politika ve programların sahibi olamıyoruz. Madem Türkiye Kürt yurttaşlarımızın çeşitli haklarını gerçekleştirecekti, bunu niçin kendi iradesiyle ve birlik için yapmamıştır da Batı'nın dayatmasıyla ve bölünme planlarına yardımcı olmak için yapmaktadır? Mesele niçin şöyle konmuyor? Irak'ın yendiği bir ABD'ye karşı Türkiye kendisini savunacak güçten ve birikimden yoksun mudur? Üstelik ABD bölgede çok zor durumdadır ve gelişmeler Kemalist devrimi tamamlama programı için son derece elverişlidir. Ekonomik gidiş Haçlı irticanın aldattığı kesimleri uyandırmaktadır. Öte yandan ABD'nin yenilgisi Türkiye'deki Kürt kitleleri içinde yeniden birlik eğilimini güçlendirmektedir. O zaman iki şeye ihtiyaç vardır. Kararlılık ve biraz sabır. Ve tabii her şeyden önce Kemalist devrimi tamamlama programına. Küresel mafyanın yeni seçeneği ve millici seçenek. Tayyip Erdoğan yönetimini götürmek için iki çizgi var. Biri küresel mafyanın yeni seçeneğidir. Türkiye'de millici kesimle ilişkisi olan bazı kesimler de bu seçenekle cilveleşmektedirler. ABD'nin yeşil ışık yakmasına bağlanmanın ve bütün politikaları bu eksende belirlemenin başka bir anlamı yoktur. Bu seçenekte halk kitlelerine piyon rolü verilmektedir. İlerici ve millici güçler kullanılacak kuvvetler olarak görülmektedir. Bu çizgi ABD'nin Türkiye üzerindeki denetimini tazelemeye, Türk ordusunu iç çatışmalara sürüklemeye ve ABD kontrolüne teslim etmeye hizmet eder. Bu çizgi Türkiye'nin haracını yiyen büyük tefecinin, hortumcunun, dolar ve borsa vurguncusunun tahakkümüne dokunmaz. Dolayısıyla Cumhuriyeti yıkımdan kurtaramaz. Dolayısıyla Turgut Özal, Tansu Çiller, Tayyip Erdoğan politikalarını yeniden üretir. Millici çizgi ise Türkiye halkına güvenir, halkın bağımsız eylemini harekete geçirir, millet ile ordu arasındaki bağı güçlendirir. Tayyip Erdoğan yönetimini millet ordu birliğiyle son verir ve milli hükümetin yolunu açar. Bu çizgi bağımsızlığı kazanır, milli devlet milli ekonomi temelinde yeniden yapılandırır, cumhuriyeti yeniden kurar, Kemalist devrimi tamamlar. Irak direnişinin şahlandığı ve Türkiye'de işçi kitlelerinin, üniversitelerin, gençliğin ayağa kalktığı bir ortamda milli seçeneğin güç kazandığı açıktır. İşçi Partisi'nin kazandığı saygınlık ve güven de bu seçeneğe kuvvet kazandırmaktadır. Sonuç: kuşatma nereden ve nasıl yapılır? 1. Kuşatılmış Türkiye. Türkiye bugün dış cepheden ve iç cepheden kuşatılmış durumdadır. Bu kuşatma 1990 yılındaki 1. Körfez Savaşı'ndan sonra ABD'nin Irak'ın kuzeyinde bir kukla devlet kurmasıyla başlar. 3 Kasım 2002 erken seçimlerinde ABD'nin bir operasyonla AKP iktidarını Türkiye'nin tepesine oturtmasıyla tamamlandı. Seçim sürecinde ısrarla belirttiğimiz gibi ABD Türkiye'yi içeriden vuracak bir hükümet planlamıştı ve bunu gerçekleştirdi. AKP iktidarı yönetime geldiği günden beri hem Irak cephesinde hem de Kıbrıs cephesinde ABD ile işbirliği halindedir ve Türkiye'yi içeriden vurmaktadır. Türkiye'yi dış cepheden kuşatan güçler şunlardır. Kıbrıs cephesinde ABD, AB, İngiltere, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi. Irak cephesinde ABD, İngiltere, İsrail, Kuzey Irak'ta kukla Kürt devleti. Türkiye'yi iç cepheden kuşatan güçler ise şöyle sıralanabilir. Tayyip Erdoğan iktidarı, ABD güdümlü büyük tefeciler, hortumcular, dolar ve borsa vurguncuları, holding medyası, ABD güdümlü irtica, ABD güdümlü bölücülük. Ekonomik kuşatma teslimiyetin zeminini oluşturmaktadır. Türkiye bugün toplam 300 milyar dolar iç ve dış borca batırılmış bulunmaktadır. Herkes bilmektedir ki Türkiye'nin bugünkü mafya tarikat rejimi içinde bu borcu ödeme olanağı yoktur. Buna rağmen dünya merkezleri borç vermeye devam ediyor. Çünkü amaçları Türkiye'ye haciz koymaktır. Türkiye'nin bu borcu toprağıyla ve Mehmetçiğin kanıyla ödemesi planlanmıştır. 2. İktidar mevzilerinden kuşatma. Bugün Türkiye'de mafya tarikatçı bölücü koalisyonu iktidardadır. Tayyip Erdoğan'ın kurmay kadrosu siyah güdümlü mafya tarikat kadrolarından ve yine siyah bağlantılı bölücülerden oluşmaktadır. AB'ye uyum yasaları, ikiz ihanet yasaları, kamu yönetimi temel kanunu ve Türk ordusunun Kıbrıs'tan çıkartılması gibi Türk devletini adım adım ortadan kaldıran girişimlerde AKP yönetimi ve PKK hep aynı cephede ve işbirliği halindedir.